Bugün yaşadığımız ülkede bir bayram var. Bu Kurban Bayramı biliyoruz ki. O zaman biz de kurban üzerine konuşalım bugün. Şimdi kurban biliyoruz ki hemen hemen bütün inançlarda var. Bu kurtuluş için bir şeyi feda etmek, bir şeyden vazgeçmek anlamına geliyor aslında. Ve aslında hepimizin bildiği kaçınılmaz sonu, yani ölümü de yaşatan bir şey. Ona şahit oluyoruz. Bir canlıyı kurban ettiğimizde onun can verişiyle ölümü hatırlıyoruz ve ölümle yüzleşmiş oluyoruz. Burada amaç kendi ölümünü veya kendi başına gelecek olan şeyleri biraz ötelemek, biraz ileriye göndermek oluyor. Bu Tanrı'nın bir çeşit affını veya bağışlamasını veya bize göz yummasını, biraz daha bize katlanmasını sağlamak için yapılan bir şey gibi oluyor. Aslında kelime anlamıyla kurban bir ideal veya amaç uğruna feda edilen kimse oluyor. Bir canlı veya kimse. Ama insan olarak düşündüğümüzde bir ideal ve amaç var. Ama bildiğimiz klasik anlamdaki kurbanda kurban eden ve kurban edilen farklı oluyor. Ve bunun da etkisi çok fazla değil. Mesela İsrail'de ilk kurbanı, daha doğrusu insanlık tarihindeki ilk kurbanı Habil'in verdiğini görüyoruz. Bu yakmalık bir sunuydu. O zaman insanlar et yemezdi. Yani vejeteryandı ve böyle yaratılmıştık. Ve Abil kurbanını yakmalık sunu olarak verdi Rabbe. Kendi kanı ve canı yerine çok değerli olan bir şeyi verdi. Onun canını vermiş oldu. Ve ondan faydalanmadı. Tamamen vazgeçti. Çünkü o zaman en büyük servet böyle canlı bir hayvana sahip olmak. Onun eti, kemiği, postu, boynuzu, her şeyini her şekilde faydalanıyorlardı ve bir değerdi o. Ama ondan bütünüyle vazgeçti. Onu Rabbe sundu. Bizim sunularımız gibi ondan vazgeçti. Ve onu yakmalık sunu olarak tamamen yaktı. Yani komşulara dağıtacak bir şey yoktu. Hepsini yok etti, yaktı. Bu işte Tanrı'nın kaçınılmaz yargısından biraz uzak kalabilmek için yapılan bir şeydi. Ve bu yakmalık sunu olarak kurban devam etti. Ve değişik toplumlarda da farklı şekillerde bu olayın anısı olarak belki de kurban olayı hemen hemen her toplumda devam etti. Derken bir gün Yaratılış 22:2 bakarsak Tanrı İshak'ı, sevdiğim biricik oğlunu al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Çok tuhaf ve kutsal kitapta belki de en yanlış yorumlamaya açık olan bir öykü bu. Aslında çok tuhaf, kendi içinde de tuhaf. Çünkü ilk olarak İbrahim ve Sara çocuksuz bir çiftti. Çok yaşlı hale gelinceye kadar çocuk sahibi olmamışlardı ve bundan ümidi kesmişlerdi. Ama bir gün Rab İbrahim'e bir çocuk sahibi olacağını söyledi. Pardon. Sara, ki o zaman adı Saray'dı, İbrahim dediğimizde Avram'dı. Bunu duyunca güldü çünkü çocuk olacak yaşı epey geçmişti. Güldüğü için çocuğa İshak adını verdiler. İshak gülüş demek. Tanrı imkansız bir çocuk verdi. İkincisi Rab dedi ki senin soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bunu söyleyen Rab, verdiği oğlu ve biricik oğlu geri istiyor. Burası da tuhaf. O zaman bu soy nasıl yürüyecek? Kimin üstünden yürüyecek? Ölmüş bir çocuğun üstünden mi? Bir zombi soyu mu? Üçüncüsü, İbrahim yolda şüphelenen oğluna bir cevap verdi. Çünkü çocuk kurban vermeye gittiklerini biliyordu. Bıçak vardı, yakmalık sunu olarak yakılacak odunlar var, hepsi yüklenmiş. Her şey tamam, yalnız kurbanlık yok ortada. Ve çocuk şüphelenip sordu. İbrahim net bir cevap veremedi. Bakarız anlamında Rab sağlayacaktır dedi. Şimdi bu aslında olayı ve resmin tamamını göremeyenler için çok anlaşılmaz bir durum. Bunların hepsi. Tanrı neden bu kadar vahşice bir şey istedi? Bu nasıl Tanrı? Bunu soranlar oluyor. İbrahim nasıl bir manyaktır ki gidip oğlunu kesmeye çalışıyor? Tanrı neden fikir değiştirdi sonradan? Biliyorsunuz öykün devamında İbrahim oğlunu kesmedi. Çünkü bir koç buldu ve onu kesti. O zaman Tanrı niye bu adamları yordu dağa kadar? Ve Tanrı İbrahim'in imanından emin değil mi ki böyle bir şey yapıyor? Bu sorularla eğer imanlıysanız ve bu konuyu biraz bilenler varsa bunlarla karşılaşırsınız. Bunları sorarlar ve inancınızın çok da mantıklı olmadığını söylemek isterler. Ama burada üzerinde durmamız gereken en önemli şey, İbrahim bir kere Rabbin sözünü dinleyen bir adamdı ki olayın da özü buradadır. Biricik oğlunu İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moria bölgesine git, orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Rabbin sözü buydu ve İbrahim'in duyduğu buydu. İbrahim bu emirden kaçınabilir miydi? Biliyoruz ki İbrahim imanlı bir adamdı ve Rabbin sözünü yerine getirirdi. İbrahim Tanrı ile pazarlık yapmaya çalıştı mı? Oğlumu değil karımı kessem olur mu? Zaten yaşlı veya başka bir şey. Şimdiye kadar her dediğini yaptım, bunu da yapmasam olur mu der miydi? Bakın buradaki konu şu, Tanrı genellikle ciddiye alabileceğimiz birisi değildir. Yani bazı dediklerini yapıyorum ama bazılarını yapmasam da olur. Ben seni genel olarak seviyorum ve takip ediyorum. Ama bu dediğim bana çok mantıklı gelmedi. O zaman bu kalsın. Böyle diyebilir miyiz? Hayır. Bunu anne babamıza diyebiliriz ki hepimiz demişizdir, yapmışızdır. Ben anne babama saygılıydım. Açıkça saygısızlık yapmadım ama her dediklerini de yapmazdım. Sigara içerdim, ders çalışmazdım, okulu kırardım. Bu şey anlamında okula gitmez başka yere giderdim anlamında. Yani onlar da bundan haberi yoktu veya vardı. Hadi beni üzmüyorlardı vesaire vesaire. Ama Tanrı'ya böyle davranamayız. Yani bazı şeyleri yapacağım ama aklımın yatmadığı şeyler olabilir. Emin değilim sonucundan. Bu yüzden Tanrı'yı yeterince sevmelisin veya oldukça sevmelisin denilmemiştir. Tanrı'yı bütün yüreğinle, bütün benliğinle seveceksin, çok seveceksin denilmiştir. Yani azar biraz değil, tamamen, ne derse tamamen uymak ve çok sevmek. İşte tam itaat ve sonucu ne olursa olsun, biz resmin tamamını göremeyiz çünkü eksiyiz bu dünyada. O zaman Tanrı'nın bizim için gösterdiği şeyi sorgulamadan yerine getirmeliyiz ki İbrahim'in yaptığı da buydu. Bunu duyunca oğlunu alıp yola çıktı. Evet, Tanrı mükemmeldir Bu yüzden onu çok sevmeliyiz. Tanrı mükemmeldir çünkü her şeyi mükemmel yarattı. Eğer bir bozukluk varsa bu Tanrı'nın suçu değil, insanın suçudur. Yaşadığımız dünya çok kötü. Ve ateistlerin şöyle bir argümanı var. Dünya bu kadar kötüyse Tanrı ne iş yapıyor? Evet ama bu kötülüğü siz yapıyorsunuz zaten. Yani Tanrı'dan gelen bir kötülük yok. Her şey insanın eseri. Yeryüzünde Tanrı savaş çıkarmıyor. Tanrı bombalamıyor belli bir yeri. Kimseyi terörist olmaya özendirmiyor. Bunları insanlar yapıyor. Ve Tanrı belli bir zamana kadar özgür irademizle bizleri baş başa bırakmış durumda. Çünkü öyle istedik ve dualarla Tanrı'yı yardıma çağırabiliriz. Ama şu anda diyoruz ki gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin egemenliğin olsun. Çünkü o egemenlik tam kurulmuş değil. Ancak inşa halindedir ve yükselmektedir. Bizler bu yüzden ölümlüyüz biliyorsunuz. Herkes ölüyor sonuçta. Ama kurban işte bunu biraz daha ötelemek içindir. Biraz daha Tanrı'nın affını kazanabilmek için. Her inançta aynen böyle. Tanrı bizim yaptıklarımıza göz yumsun, Tanrı bizi kabul etsin. Benim yerime verdiğim bu şeyi kabul etsin. Çünkü suçlu olan benim. Bu bir fedakarlık belli bir ölçüde ancak çok büyük bir fedakarlık değil. Çünkü kendimi korumak için başka bir şeyi itiyorum. Kötülüğe doğru, ölüme ve yok oluşa doğru. Ve bu sonuçta kendimi kurtarmam için yaptığım bir şey ama gerçek bir kurtuluş sağlamıyor aslında. Anlık bir kurtuluş için, anlık bir yakınlaşma için. Ve bir kere kurban kestiğinizde iş bitmiyor bunu. Her günah işlediğinizde, her zaman için yapmak gerekir. Bu kurban ve kan ilişkisi, işte insan bilincine İbrahim'in ve İshak'ın bu eylemiyle girmiş oldu. Bu bir örnek olarak kaldı. Kurtuluş için bir örnek olarak kaldı. Bu bir kurban vermemiz gerektiği üzerinedir. Rab zaman zaman böyle bir şey istemişti ve İbrahim de bunu uygulamaya gitti ve orada bambaşka bir şeyle karşılaştı biliyoruz ki. Tanrı onun yerine gönderdiği koçla bu işi o günlük halletti. Ve İbrahim'in bu korkunç emri yerine getirmesine gerek kalmadı. Ama Tanrı'nın bir planı vardı ve İbrahim'in o soyu üzerinden yürüyecekti. Çünkü dedik ya Tanrı verdiği tek evlat İshak'ı geri alır mı? Tanrı şöyle demedi mi acaba Yaratılış 12'de? Abram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Rab bu sözü vermişti. Ve İbrahim'in bir umudu vardı bu yüzden. Tek evladını bir şekilde bir kurtuluşla karşılaşacağını umudu vardı. Ve Tanrı yardıma yetişti. Ve o soy yürüdü. Ve Tanrı hep yardıma yetişti. İsrail'in her hatasında, her zor durumunda, başına gelen her durumda Rab yetişti ve İsrail'i kurtardı. Mesela Mısır'da köle oldukları zaman, Rab yakarışlarını duydu ve onları Mısır'dan çıkarmaya karar verdi. Bunu biliyoruz öyküyü. Ve onlara bir şey söyledi. Kan ve kurban yoluyla kurtuluş. Bir kuzu kurban edeceklerdi. Ve onun kanını kapıları sövelerine süreceklerdi. Bu şekilde ölümden kaçabileceklerdi. Çünkü bunu yapmayan her evin üzerinden ölüm geçecekti. bu kurban tarzı işte bayram olarak kutlandı. Yüzyıllar, bin yıllar boyunca. Bu Mısır'dan çıkışın, Rabbin ölümden kurtarışın anısıydı. Kan ve kurban yoluyla. Bu bayrama fısıh ya da Pesah denildiğini biliyoruz. Pesah kelime anlamıyla İbranice'de atlamak, üzerinden geçmek veya bizim Türkçeyle atlatmak belki. Yani ölüm geldiği zaman o işareti taşıyana dokunmayacak. Bunu Rab bu eylemle gösterdi ve bunun bayram olarak kutlanmasını istedi. Ve İsrail bu bayramı yüzyıllarca, bin yıldan fazla sürdürdü. Çünkü o kavram bilince iyice yerleşmeliydi. Kurban kanı ile kurtulacaksınız ve ölüm size dokunmayacak. Bu bir bayram olarak kutlandı yıllarca, yıllarca, yıllarca. Tabii verilen kurban bu işe pek gönüllü değildi herhalde. Bir canlıyı kurban ederlerdi. Bir kuzu. Ve kuzu pek bilinçli değildi. Ayrıca dediğimiz gibi çok da gönüllü değildi kurtuluşu sağlamak açısından belki. Ama bu bir semboldü. Bu zihinlere kazınması gereken bir semboldü. Günahsız, mükemmel, düzgün bir keçi değil, kuzu. Kuzuyu kurban etmelisiniz. Bu şekilde kurtuluşun geleceğini bir şekilde kurban yoluyla sağlanacağı bütün İsrail'in zihnine kazındı. Ve evet, Mısırlılar en sonunda İsrailoğullarını bırakmaya razı oldu. Çünkü ölümü gördüler. Ve Mısır'dan çıktı. Vaat edilen topraklara ulaştı bir şekilde. Orada büyük bir ulus oldular, savaşlar yaptılar, yendiler, yenildiler. Büyük bir tapınak kurdular, tapınak yıkıldı, sürgüne gittiler, geldiler, yeniden kurdular ve kurban devam etti. Ve o arada İbrahim'e verilen sözün, o soyun geleceği, ümidini hep içlerinde taşıdılar. Tanrı demişti, senin soyun aracılığıyla insanlığı kurtaracağım. Bütün halklara, bütün uluslara kurtuluş gelecek. İşte o soy onlarla birlikte hareket ediyordu. İsrail nereye giderse gitsin o soy onun içindeydi. Ve Rab onun için koruyordu İsrail'i. Dış etkenlerden koruyordu ve onlardan uzak durmalarını, o kutsal soyu bozmamalarını istemişti. İsrail'in seçilmişliği budur. Kutsal soy, İsrail'in içinde onunla birlikte hareket eden kutsal soy, bir gün gelecekti ve meyvesini verecekti. Ve bir gün, tam da bir fısıh bayramı öncesi, yani kurban bayramı öncesi, sıpaya binmiş bir adam Yeruşalim'e doğru geliyordu. Ta ki şu söz gerçek olsun. Siyon kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Yeruşalim halkı kralın gelişini duymuştu. Sevinçle şarkılar söylüyordu. Elbiselerini çıkarıp İsa'nın yolunun üzerine koyuyorlardı. Güzel ağaç yapraklarıyla, dallarıyla yolu süslüyorlardı. Matta 21:10'a bakarsak İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent bu kimdir diyerek çalkalandı. Kalabalıklar bu Celile'nin Nasıra kentinden peygamber İsa'dır diyordu. Aslında İsa gerçek kral, Tanrı'nın biricik oğlu olarak dünyaya gelmişti. Ve o kutsal soyun amacı olarak, meyvesi olarak yeryüzüne gelmişti. Ve Tanrı'nın ta kendisi olarak yeryüzüne gelmişti. Son ve mükemmel kurban olarak bütün bu döngüyü kırmak ve Tanrı'nın o İbrahim'e bahsettiği bütün ulusları kendisi üzerinden kurtarmak için yeryüzüne gelmişti. Tam burada İshak'ın sorusunu hatırlayalım isterseniz. İshak ne demişti? Baba, bıçak burada, odunlar burada, kurban kesmeye gidiyoruz. Güzel, iyi de kurban nerede? Rab ne demişti? Oğlunu al ve git. Ve İbrahim'in kafasında bir soru vardı. Evet, Rab bunu söyledi ama oğluna da ben seni keseceğim demedi. Çünkü umudu vardı. O yüzden Rab sağlar dedi. İşte Rabbin sağladığı asıl kurban şimdi Yeruşalim'e doğru geliyor. Ve halk coşkuyla onu karşılıyor. Her yerde ezgiler söyleniyor. Bayram havası var. Tam olarak kimliğini anlamadılar ama gene de çok mutlular. Çünkü İsa Mesih geliyor. Ama İsa Mesih, İshak'tan farklı olarak tam ve gerçek ve eksiksiz kurbanın kendisi olduğunu bu esnada biliyordu. O fısıh bayramında kesilecek olan günahsız kuzunun kendisi olduğunu biliyordu. İşte göklerdeki tahtını bırakıp bunun için aramıza geldi. O bir tanrıydı ama hem tanrı hem insan, hem kurban hem de kurban eden hem de edilen olarak aramıza geldi. Ta ki hepimizin üzerindeki bu laneti, bu acıyı, bu kötülük döngüsünü kırmak, ortadan kaldırmak için. Burada çok güzel bir ayet var bunu açıklayan. Kardeşim biraz önce söyledi. Yuhanna 3:16'yı herhalde hepimiz biliyoruz. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Amin. Aslında burada İbrahim'e dönersek, bu kurban işine ilk başladığımız yere, İbrahim oğlunu kurban et derken Tanrı aslında kendi katlanacağı büyük acıyı işaret ediyordu. Çünkü biricik oğlunu git kurban et derken kendi biricik oğlunu kurban edeceğinin haberini vermişti. Ve böylelikle yeni bir ahit gerçekleşecekti. İman yoluyla gelen kurtuluş, Mesih'i izlemekle gelecek olan kurtuluş. Evet, Tanrı İbrahim'e oğlunu kes dedi. Ve bu bir sınamaydı. Sınama, biliyorsunuz, sonucundan emin olmadığınız bir şeyi öğrenebilmek içindir. Birisi bir konuyu ne kadar biliyor, bunu öğrenmek istiyorsam sınav yaparım. Hepimize yapılmıştır. Ben genelde kaybediyordum. Ama Tanrı İbrahim'in ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Burada sınava tutulan İbrahim idi aslında, Tanrı değildi. İbrahim şunun sınavını kendisine karşı veriyordu. Tanrı'yı hangi noktaya kadar izleyebilirim? Ve hangi noktada Tanrı'nın dediğini yapmaktan vazgeçebilirim acaba? Ve bizim içindi bu sınav. Çünkü biz bu İbrahim'in eyleminin neresinde olabiliriz? Diyebilir miyiz ki Tanrı'nın dediklerini genellikle yaparım ama çok kafama uymazsa yapmıyorum, bana biraz zararı varsa yapmayabilirim, para vermeksem de olur herhalde veya ne bileyim, Tanrı'nın istemediği şekilde davranabilirim, günahta da bulunabilirim, nasıl olsa biraz sevap yapar, bunu ortadan kaldırırım. Hayır, böyle değil. Buradaki sınav aslında bizim sınavımızdır. Tanrı'yı hangi noktaya kadar izleyebiliriz? Ve Tanrı burada tanrılığını gösterdi ve İbrahim'e oğlu İshak'ı bağışladı. Burada şu var. Eğer Tanrı'nın yolundaysak umudumuz var demektir. Nereye kadar? En son noktaya kadar, geri dönülmez noktayı hissetsek bile oraya kadar kurtuluş umudu var. Hala var. Bir şekilde ama Tanrı mutlaka kurtaracak. Bu kesin. Öykü bunun içindir. Ne kadar anlaşılmaz, ne kadar zor bir durumla karşılaşırsak karşılaşalım, bunun için Tanrı'yı suçlamak değil, tamamen imanla ve ümitle gerekeni yapmak demektir. Çünkü Tanrı sonunda bir şekilde kurtaracaktır. Bundan ümidimizi kesmemeliyiz. İşte İbrahim'in Rab sağlar dediği buydu ve çok doğruydu. Rab bir şekilde sağlar. Rab bir şekilde gereğini yapacak. Rabbin senin yapacağın şey çok ihtiyacı yok. Ama senin Rab'be çok ihtiyacın var. Ve bunun için imanı ve ümidi hiç kaybetmemek lazım. Bunun için Petrus dedi ki, içinizdeki umudun nedenini sorana verecek bir cevabınız olsun mutlaka. Evet, umut var. Kesinlikle var. Çünkü Tanrı söz verdi. Ve onun sözüne inanabiliriz. Ve ne kadar zor durumda olursak olalım, her şey ne kadar kötü görünürse görünsün, bir kurtuluş mutlaka var. Bu biraz da şeye benziyor, İbrahim'in öyküsü. Hollywood filmlerinde her zaman mutlu son olur. Kızılderililer saldırdığında süvariler gelir. Bir şekilde kurtuluş gelir. Son anda her şey bitti dediğimiz zaman. Aslında öyle demiyoruz çünkü biliyoruz. Tamam, kurtulacaklar, bir şey gelir. Mesela şöyle bir film vardı. Adamı idam sehpasına çıkardılar, asacaklar. Boynuna ipi geçirdiler. Belediye başkanı var işte, şerif, yargıç, mezarcı var. Mezarcı böyle olayın sonucunu bekliyor. Efendim, cellat var tabii. İşte papaz duasını ediyor. Söyleyecek sözüm var mı? Yok. Tamam. Bunun üzerine yargıç işaret veriyor. Biz hep bekliyoruz ama adam ne zaman kurtulacak? İşareti cellat alıyor. Orada bir kol vardır. Onu çeker. Boşluk. Boşluğa düşer adam asılarak. Bu konuda tam burada bir müdahale bekliyorduk ama gene olmadı. Adam düştü, bir iki kere sallandı ve sallanmaya devam ediyor. Herhalde ölecek. Yönetmen bizi burada yanıltacak herhalde diyoruz. Ama o sırada bir kurşun geliyor, bın, ipi kesiyor. Tam o sırada da asılan adamın atı altına gelmiş. Adam atın üstüne düşüyor. Ve son hızla kaçıyorlar. O kurşunu sıkan arkadaşıyla birlikte. Bu Clint, evet. Ve adam şöyle diyor, asılan adam. Bu kez gerçekten de endişelenmeye başlamıştım. Evet, yani kurtulacak ama biraz endişe hissediyor. Herhalde İbrahim de endişe hissetti. Ve burada onu asan topluluk ve halk var. Papaz, mezarcı, işte belediye başkanı, şerif. Hayret, şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla bakıyorlar. Halk da öyle. Bu bakışı aslında en güzel şuradan düşünmeliyiz. İsa mezardan çıktığında işte iblis öyle bakıyordu. Şaşkın, hayal kırıklığına uğramış ve gayet bozulmuş olarak. Çünkü her şeyi hallettim, iş bitti. Ölüm, ki ölüm şeytanın işidir, iblisin işidir. Çünkü Tanrı'nın yarattığı hayatı almak içindir. Eğer Tanrı'dan koparsanız hayatı kaybedersiniz. Ve şeytan bunun için insanları ilk olarak Tanrı'dan kopardı. Ve ölüm geldi. Ve kendi becerisi olan bu ölümü dünyada herkese, her şeye uygulamak için bayağı uğraştı iblis, biliyoruz ki. Ve bu ölümün tarihte ilk kez İsa Mesih tarafından yenildiğini gördüğü anda İşte o mezarcı gibi kaldı. Evet, ölüm yenilmişti. Ne sayesinde? Gerçek kurban ve gerçek lekesiz Tanrı oğlu İsa Mesih ile. Evet. Şimdi İbrahim'in inancına bakalım son ana kadar. İbraniler 11'e 17'den. İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'a kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı ona senin soyun İshak'la sürecek demişti. İbrahim Tanrıların ölüleri bile diriltebileceğini düşündü. Nitekim İshak simgesel şekilde ölümden geri döndü. Burada Tanrı'nın sözü uyarınca, ki Tanrı'nın sözü olarak İshak ölecekti. Ama İbrahim'in içinde o kadar büyük bir iman vardı ki bir şekilde ölümden bile geri dönebilir diyordu. Ki öyle oldu. Çünkü göklerdeki babamız yeryüzündeki evlatlarını unutmadı. İnsan bizzat sorumlu oldu. Kötülüğün içinde yaşarken bile Rab ona bir kurtuluş yolu, bir çıkış yolu hazırladı. Bu insan bedeni içinde yeryüzüne gelen ve Tanrı'nın biricik oğlu İsa Mesih'in sayesinde oldu. İşte bunun için çarmıh inancımızda bu kadar önemlidir. Çünkü bu olay onun üzerinde yaşandı ve Tanrı ve insanın kopmuş olan bağları çarmıhın üzerinde yeniden kuruldu. Çünkü İsa çarmıhın üzerindeyken bütün günahları topladı. Tabii ki günahını vermek isteyenler. Bunlar da İsa'yı izlemesi gereken insanlardı. Evet seni izliyorum diyorsan İsa Mesih senin günahını üzerine alıyor, aldı. Kurban İsa'ydı ve kendi arzusuyla, kendi isteğiyle bunu yaptı. Bilinçsiz bir canlı, gönülsüz bir canlı olarak değil, bilerek ve isteyerek canını insanlık için verdi. Ve öldü ve mezara girdi ve ölümü yendi. İblis ölümü getirmişti. Tanrı'nın verdiği yaşamı yok etmişti. Ama Tanrı İsa ile yaşamı yeniden kurdu ve ölüm üzerine zaferini ilan etti. Şimdi nasıl ki Mısır'dan çıkışta kapıların, sövelerin üzerinde eğer kurban kanı varsa ölüm o eve uğramayıp üstünden atlayıp geçecekse işte kardeşler eğer imanlıysanız sizin üzerinizde de İsa'nın kanı var çünkü çarmıhın üzerindeyken kanı aktı. O bizim kurbanımızdı ve o kan bizim üzerimizdedir. Bunu biz göremesek de iblis de görür, Tanrı da görür ve biz bu kan ile Mesih'e aitiz ve onun adıyla kurtulmuşuzdur. Çünkü gerçek ve mükemmel bir kurban verdik. O bizleri kendi uğruna feda etti. O yüzden rahat olalım. Ölüm gelse bile size dokunmayacak. Merak etmeyin. Ve İsa'nın büyük fedakarlığını nasıl anıyoruz? İşte burada. Kendisini kurban olarak sunulacak olan İsa. Çünkü o Fısıh Bayramı'nda hatırlayın kurban olarak geldiği Kurban Bayramı'nda son fısıh yemeğini arkadaşlarıyla birlikte yemeyi çok istemişti. Bunu Luka 22'den biliyoruz. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim, fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim. İsa Mesih kendisini kurban etti. Etini ve kanını bizlere bıraktı. Ve kendisiyle birleşmemiz için ve bu anıyı diri tutabilmemiz için onun kanı yoluyla ve bedeni yoluyla sağlanan kurtuluşu hiç unutmamamız için bizleri kendi kanıyla kutsadı. Üzerimizde kanı vardır ve bu kan bizleri kurtaracak, koruyacak olan kandır. Şimdi Rabbim bu büyük fedakarlığını, bu büyük anısını burada tekrar yaşayacağız. Bereketli olsun, kutlu olsun kardeşler.